Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عابدون ما أعبد قل يا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarih Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Mer 1400 Hicri Kameri 20 Safer 1443 ve Miladi 27 Eylül 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardında sırasıyla dini meseleler uzmanı Sayın Mutluhan Güneş ile Erbain münasebeti üzerinden yapılan röportaj, Amerika'nın gerçek yüzü, Esmaül Hüsna ve Kitabın Konumu isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamini.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Erbain gününde Kerbela milyonlarca ziyaretçinin akınına uğradı. Ayetullah Hamini aydınlatıcı hareketlere vurgu yaptı. İran ve Türkiye'de Hüseyin Erbin yaz merasimleri düzenlendi. General Guderzi İran sınırlarına tam güvenliğin hakim olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı İran'ın diplomasiye değer verdiğini bildirdi. Ve İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın son raporuna tepki gösterdi. Şimdi haberler.
Irak'ta yetkililer bu yıl Hüseyin'i Erbain için Kerbela'ya milyonlarca ziyaretçi hakkın ettiğini duyurdu. Hüseyin'i Kutsal Türbe'nin mütevellilerinden Efsel Şami konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İmam Hüseyin Aleyhisselam hayranları Irak'ın çeşitli iyaretlerinden yaya olarak Kerbela'ya gelerek Erbain merasimine katıldığını belirtti. Şami ayrıca Kerbela kenti de daha çok sayıda ziyaretçi ve hizmet çadırlarını ağırlamaya hazır olduğunu belirterek kentin güvenlik durumu çok iyi olduğunu duyurdu. Irak'ın Kerbela iyareti yetkileri bu yıl Hüseyin'i Erbain için Kerbela'ya gelen ziyaretçi sayısı 14 milyonu aşacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Bu arada Irak'ta yetkililer ziyaretçilerin dönüşü için 32 bin araç tahsis edildiğini de belirtti.
İran'ın Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Ali Rıza Reşidiyan bu yıl Irak'ta Hüseyin'i Erbain merasimine 80 bin İranlı ziyaretçinin katıldığını açıkladı. Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Reşidiyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Salı günü Irak'a ziyaretçi akınının doruk noktası olacağını ve ondan sonra ziyaretçilerin geri dönüş süreci başlayacağını belirterek şöyle dedi. İran ve Irak'ta Hüseyin Erbay'ın ziyaretçilerin iki ülke arasında seyahati için gerekli tüm kolaylıklar düşünüldü ve sınırın sıfır noktasında da ziyaretçilere hizmet sunmak üzere birkaç çadır kurulması kararlaştırıldı. Bu yıl İran'dan Irak'a hava yolları ile gitmek kaydıyla 60 bin ziyaretçinin Hüseyin Erbay'ın merasimine katılmasına izin verildi. Ancak sınır kapılarında yaşanan izdiham yüzünden bu kapılarında bazı ziyaretçilere açılmasına sebebiyet verdi. Hali hazırda sınır kapılarının kapatıldığı ve ziyaretçilerin karadan geri dönüşü için Mehran ve Şalemçe sınır kapıları hazırlandığı belirtiliyor. Bugün 27 Eylül 2021'e denk gelen Kamere 20 Sefer 1443, Müslümanların 3. imamı Hazreti Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarının Kerbela çölünde şehadetinin 40. gününün yıl dönümüdür.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi düşmanlar propaganda saldırılarına işaretle düşmanlar bu şekilde İran milletini etkilemeye çalıştığını belirterek bu saldırıya karşı en etkili silah kamuoyunu aydınlatmak olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamine'nin Özel Kalem Müdürlüğü Enformasyon Merkezi'nin raporuna göre İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarının şehadetinin 40. günü yıl dönümü olan Hüseyin Erbay merasimi bugün İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'nin huzurunda ve Tahran Üniversitesi öğrencileriyle çevrim içi bağlantı kurularak düzenlendi. Ayetullah Hamine'yi yaptığı kısa konuşmada Hüseyin Erbay'ın önemini ve Aşura'dan Erbay'ına uzanan sürecin İslam tarihinde çok önemli bir zaman dilimi olduğunu belirterek şöyle dedi. Eğer Aşura o aziz ve saygıdeğer canların fedakarlığının doğru ise ondan sonraki 40 günlük sürede hakikatleri ifşa etmek ve insanları aydınlatmak üzere verilen mücadelenin doruk noktasıdır ve İmam Seccad Aleyhisselam, Hazreti Zeynep ve Ümmü Külsüm tarafından yapılan aydınlatma ve İslam peygamberinin hanedanının fevkalade sabrı, o fedakarlıkları ve Kerbela kıyamını tamamlayan hareket oldu. Ayetullah Hamine'yi konuşmasının devamında düşmanların İran milletine karşı yürüttükleri propaganda saldırılarına dikkat çekti. Ayetullah Hamine'yi düşmanlar propaganda saldırıları ile İran milletini etkilemeye çalıştığını belirterek bu saldırıya karşı en etkili silah kamuoyunu aydınlatmak olduğunu belirterek şöyle dedi. Siz sevgili öğrenciler bu milletin meyvesi ve gerçek umudu sayılırsınız. Sizler birer meşale gibi hakikatleri aydınlatma meselesine önem vererek çevrenizi aydınlatabilirsiniz. Hazreti Seyyid-i Şehida'nın yolu mübarek ve güzel bir yoldur ve kat'i surette sonuca ulaşır. Siz gençler inşallah bu yoldan ve nurani marifinden ilham alarak maddi ve manevi saadet zirvesine ulaşırsınız.
İran'ın başkenti Tahran'da Irak'ta Büyük Erbay'ın yürüyüşüne katılamayan vatandaşlar sağlık protokollerine uyarak Erbay'ın yürüyüşü düzenledi. Muhabirimizin haberine göre Tahran'da Erbay'ın yürüyüşü İmam Hüseyin Aleyhisselam Meydanı'ndan başladı. Yürüyüşe katılanlar 17 kilometre yol kat ettikten sonra öğlen ve ikindi namazını kılmak üzere Tahran'ın güneyinde yer alan Hazreti Abdülazim Hassani Türbesi'ne vardı. Yürüyüşün başladığı noktadan bittiği noktaya kadar uzanan yolda İmam Hüseyin aşıkları, büyük küçük, genç yaşlı herkes elinde İmam Hüseyin aleyhisselam adı ile süslenen bayrakları ve siyah giysileriyle Necef'ten Kerbela'ya yürüyüş anısıyla yürüyüş yaptı.
İran'ın Erbayn merkezi çeşitli kültürel eşya ve hediyelerle Irak'ta 300 kadar çadır görevlilerine teşekkür etti. İran heyetler Hüseyin Erbay'ın yürüyüşüne katılan ziyaretçilere hizmet sunan Irak'ta çadırlara uğrayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yürüyüşte sundukları hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sundu. İran heyetler Hüseyin Erbay'ın yürüyüşüne katılan ziyaretçilere hizmet sunan Irak'ta çadırlara uğrayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yürüyüşte sundukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu. İran'ın Erbayn Merkezi Kültürel Komisyonu Başkanı Hücretul İslam Hamid Ahmedi, Irak'ta çadırların görevlileri Seyyid-i Şüheda, ziyaretçilerine ev sahibi yapan insanlar olarak İranlı yetkililerin takdir programını açık yüzle karşıladıklarını belirterek Irak'ta çadırlara takdir ve teşekkür hareketi bundan 6 yıl önce İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei tarafından başlatıldığını belirtti. Hüccetül İslam Ahmedi, Irak halkı İran halkını sevdiğini ve İran milletini ve özellikle Ayetullah Hamenei'yi sevdiklerini sürekli dile getirdiklerini ve isteklerinden biri İran liderini ziyaret etmek olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinde Erbayin Yas merasimi düzenlendi. Muhabirimizin haberine göre Kerbela'yı ziyaret edemeyen ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'a aşk ve sevgilerini bu kutsal kentte o hazreti ifade edemeyen İstanbul halkı, Halkalı'da Yahya Kemal Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek bir etkinlik düzenledi. Bundan başka İzmir'de de İmam Hüseyin Aleyhisselam aşıkları Ehlibeyt Camii'nde bir araya gelerek Hüseyin'i Erbayin merasimine katıldı. İran'ın Bushehr eyaletinde Hum Mehr Sanat Grubu'nun İzmir'de düzenlenen Erbayin merasiminde gerçekleştirdiği gösteri büyük ilgiyle karşılandı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde de birçok camide ve Hüseyiniye'de İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarının şehadetinin 40. gününün yıl dönümünde yaz merasimleri düzenlendi.
Kerbela'da bir araya gelen Hüseyin'i Erbayin ziyaretçileri, Erbil'de düzenlenen ve Korsan-İsrail ilişkilerin normalleşmesini amaçlayan konferansı kınadı. Kerbela'da birçok ziyaretçi, Hüseyin-i Erbayin etkinliği sırasında Siyonist rejim İsrail'le her türlü normalleşmeyi şiddetle karşı çıkarak Amerika, İsrail ve hainlerin aleyhinde slogan attı. Protesto eylemine katılan Irak'ın Asayib Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Yardımcısı Muhammed Tabatabay'ı bu konferans Siyonist rejimi yeniden ihya etme çabası olduğunu ancak Filistin tüm hür ve şerefli insanların boyunda bir emanet saydığını bu yüzden de bu işgalci rejimle her türlü normalleşmeye şiddete kınadıklarını vurguladı. Erbil kentinde 25 Eylül'de Korsan-İsrail ilişkileri normalleştirmeye destek oturumu düzenlendi. Oturum Irak halkı ve siyasi ve dini şahsiyetlerin sert tepkilerine yol açtı. Konferansın ardından Irak yargısı oturuma katılanların hakkında tutuklama kararı çıkardı.
İslam-İran Emniyet Teşkilatı'na bağlı Sınır Muhafaza Birliği Komutanı General Ahmet Ali Guderzi, başta Hüseyin-i Erbayin ziyaretçilerinin geçtiği batı ve güneybatı sınırlarımız olmak üzere ülkenin tüm sınırlarına tam güvenlik hakim olduğunu açıkladı. Pazar günü İran'ın batısında yer alan İlam eyaletinde Mehran sınır kapısını ziyaret eden General Guderzi, güvenlik güçleri ve sınır muhafaza birliği ülkenin sınırlarını güvenli tutmak için tüm çabalarını sarf ettiklerini belirterek, son bir haftada İlam ve Huzestan eyaletlerinin sınır kapıları Hüseyin-i Erbayin etkinliğine katılmak için gerekli izin belgeleri olan ziyaretçilere açıldığını, bu kapılarda güvenliğin tam olarak hakim olduğunu belirtti. Bu arada İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi de pazar günü yaptığı açıklamada Irak'tan geri dönen İranlı tüm ziyaretçilerin sınır kapıları ve hava alanlarında PCR testine tabi tutulacağını belirtti. Bakan Vahidi ayrıca İran ve Irak arasında vize uygulanmasının kaldırılması için müzakerelerin devam ettiğini ifade etti.
İranlı büyük alim ve filozof Ayetullah Hasanzade, Ammoli vatandaşların yoğun katılım ile doğduğu Ammoli eyaletinde toprağa verildi. Muhabirimizin haberine göre Ayetullah Hasan Hasanzade, Ammoli'nin cenaze töreni pazartesi günü Ammol halkının yoğun katılım ile düzenlendi. Törenin başında bazı eyalet yetkilileri ve yeni ülkenin önde gelen şahsiyetlerinin mesajları okundu ve ardından yas etkinliği düzenlendi. Allame Hasanzade Ammoli'nin mutahhar naaşı daha sonra doğduğu köyde toprağa verildi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei pazar günü Tahran'da Ayetullah Hasanzade Ammoli'nin naaşı başında namaz kıldırarak ve Fatiha okuyarak bu büyük alimle vedalaştı. Allame Ayetullah Hasan Hasanzade Ammoli İslam aleminin büyük alimlerinden ve filozoflarından biriydi ve kendisinden birçok eseri geride bıraktı. Ayetullah Hasanzade Ammoli geçen cumartesi günü 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.
İslami İran güvenlik güçleri Huzestan eyaletinde faaliyet yürüten İran karşıtı bir terör çetesini çökertti. Muhabirimizin bildirdiğine göre bölgede bazı malum ülkelere bağlı olan inkılap karşıtı terör çeteleri Hüseyin-i Erbayin etkinliklerini fırsat bilerek İran'ın güvenliğini tehdit etmeye çalışması güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Haberde güvenlik güçleri Huzestan eyaletinin güneybatısında uzanan sınır bölgesinde bir terör çetesini tespit ederek çökerttiği, yapılan operasyonda onlarca silah ele geçirildiği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, İran İslam Cumhuriyeti diplomasiye önem verdiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zirvesine katıldıktan sonra yurda dönüşünde attığı tweet'te İran İslam Cumhuriyeti diplomasisine değer verdiğini, saygıya karşılıklı cevap verdiğini, iyi niyete de iyi niyetle karşılık verdiğini belirtti. New York'ta 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zirvesini yapıcı bir fırsat olarak değerlendiren Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, zirvenin kulisinde başka ülkelerin siyasi liderleri, diplomatları, uzmanları, gazetecileriyle 50'ye aşkın görüşme gerçekleştirerek İslami İran'ın dengeli, dinamik ve akılcı dış politikasını da anlattığını ifade etti.
Amerika'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda temsilcisi Louis Bono, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin yeni raporunda İran'ın nükleer meselesi hakkında ortaya attığı iddiayı bahane ederek İran'a karşı eleştiri yapmaya başladı. Amerikalı diplomat Bono, ülkesinin kapsamlı ortak eylem planı nükleer anlaşmasından tek taraflı ve illegal bir şekilde çekilmesine işaret etmeksizin, Washington'un İran karşı tutumunu tekrarladı ve bunu yaparken de Ajans Genel Müdürü Grossi'nin yeni raporuna değindi. Amerikalı diplomat, İran yönetimi varılan anlaşma gereği ajans denetçilerinin Kereç kentinin santrifüj parçalarını üreten TESA tesislerinde kamera takmasına müsaade etmesi, aksi takdirde ajans yönetim kurulunun diplomatik tepkisini beklemesi gerektiğini ileri sürdü.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi'nin İran'la ilgili son raporunun yanlış olduğunu belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu bu tür güdümlü ve kasıtlı raporlarla kurulan yapıcı süreci tahrip etmemesi gerektiğini belirtti. Kurum Genel Kurulu Rafael Grossi'nin yanlış raporuna cevaben bu kuruma bir mektup gönderilerek yapıcı olmayan bu harekete itiraz ettiklerini belirten sözcü Kemalvendi şöyle dedi. Rafael Grossi ve arkadaşları ortak bildiri çerçevesinde varılan anlaşma, geçen Temmuz ayında sabotaja uğrayan ve halen güvenlik soruşturması devam eden Kereç'teki tesislerin kameralara kapsamadığını da çok iyi bilmektedir.
İran Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi son 24 saatte ülke genelinde toplam 14.440 koronavirüs vakası tespit edildiğini, 289 hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Amerikan yönetimi Rusya'nın S-400 füze savunma meselesiyle ilgili olarak Türkiye'ye yeni yaptırımlarla tehdit etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Batı Asya meseleleri etrafında. Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'nda birçoğu Batı Asya'da olan ve dünyanın mevcut sistemine yönelik başlıca tehditlere değinildi. Fakat tehditlerin yönetilmesi için bilimsel çözüm yolu sunulmadı. Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu toplantısı New York'ta düzenlenmekte. Ülkelerin resmi yetkilileri ve genel sekreter oturumlarda konuşmalar yaptılar. Bu oturum birçok ülke yetkilisi tarafından dış siyasetlerini açıklamak ve de dünyanın başlıca tehditleri ve meselelerinin açıklanması için bir fırsat olarak değerlendiriliyor. 76. Genel Kurulu toplantısının açılışında konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya sistemine yönelik başlıca güncel tehditlere değindi. Guterres sözlerinde adaletsizlik, güvensizlik ve çatışmanın günümüz dünya sisteminin başlıca tehditleri olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle dedi. Dünyada insani değerler hiçbir zaman bugünkü kadar tehdit altında olmamıştır. Guterres bu durum sonucunda halkın sadece hükümetler ve kurumlara güvenlerini kaybetmekle kalmadığını, 75 yıldır Birleşmiş Milletler'de çalıştıkları barış, insan hakları, herkes için onur, eşitlik, adalet ve dayanışma gibi değerlerde giderek solduğunu belirtti. Batı Asya, Birleşmiş Milletler'in değindiği tehditlerin bulunduğu bölgelerden biridir ve esasen bu tehditler Batı Asya'dan kaynaklanıyor. Adaletsizlik bu bölgede ister ülkeler içinde ve ister ülkeler arasında açıkça görülüyor. Bahreyn ve Arabistan'da Şiiler açıkça sistematik ve organize adaletsizliğe uğruyorlar. İran İslam Cumhuriyeti 40 yıldan beri Amerika'nın zalimane yaptırımlarına maruz kalmış ve hatta son yıllarda da bu adaletsiz yaptırımlar daha da artmıştır. Üstelik korona salgını döneminde bile bu yaptırımlar azalmazken üstelik Amerika yönetimi İran'a ilaç yardımlarının da gönderilmesini engellemiştir.
Suudi Arabistan 2015 yılından beri Yemen'e karşı savaşı sürdürüyor. Yemen'de yaygın bir güvensizlik yaratırken son yıllarda dünya sisteminin en büyük insani krizinin oluşmasını yol açan bir savaştır. Buna ilaveten Arap Siyonizm Batı Türk ekseni de Suriye krizinde teorisiyle destek vererek Şam yönetimine yaptırım ile baskı uyguluyor ve bu ülkede krizin çapını genişleterek Suriye'nin geniş çapta güvensizlik yaşamasını da sağlıyor. Siyonist rejim Gazze'ye çok yönlü kuşatma uygulayarak bölgeyi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirmiş, her gün Filistinliler ile çatışıyor, sivilleri şehit ediyor veya yaralıyor. Sadece Yemen ve Suriye krizleri sonucu yüz binlerce insan öldü veya yaralandı, yaklaşık 15 milyon insan ülke içinde veya dışında avarı oldu. Bu yüzden Guterres, barış, haysiyet ve insani değerlerin sorgulandığından bahsettiğinde, Batı Asya her bölgeden daha çok bu duruma sahne olduğunu unutmamak gerekir. Gerçi bu bölgenin bazı ülkelerinde adalet gibi insani değer ve kriterlerin dikkate alınmaması, söz konusu ülkelerin yönetim tarzına dönüşüyor fakat çatışma, güvensizlik, barışın ve insani değerlerin yok oluşu, başta Amerika olmak üzere yabancı güçlerin müdahalesi ve onların Siyonist rejimin her gün Filistinlilere karşı cinayetlerine destek vermesi veya sessiz kalmasından dolayı yaşanıyor. Her halükarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaşanan ve her yıl tekrarlanan, başta Batı Asya'da olmak üzere insani krizin azaltılması için hiçbir pratik çözüm yolu sunulmamasıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurullarına yönelik en önemli eleştiri ise başta Batı Asya olmak üzere dünyanın temel tehditleri için eyleme dönüşebilen önlemlerin alınmamasıdır. Bu teşkilat ve gerçekleştirdiği oturumlar batılı güçler ve Siyonizm lobisinin kontrolü altındadır ve bu yüzden de yapılan oturumlar mevcut tehditlere karşı da kesinlikle etkili olamıyor ve hatta ülkelerin tutumlarında en ufak değişikliğe bile sebep olamıyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz TL'nin yeniden değer kaybetmesiyle ilgili. Ankara'nın tüm girişimlerine rağmen TL değer kaybetmeye devam ediyor. Türk uzmanları korona krizine ilaveten Avrupa ülkeleri ve Amerika ile siyasi krizin yoğunlaşması, bölgesel gerginlikler, döviz rezervlerinin azalması ve turizm sektöründeki durgunluğu bu düşüşün sürmesinde etkili olan diğer faktörler olarak biliyorlar. Geçen yılda da Wall Street Journal gazetesi bir Amerikan dolarının 9,75 TL olacağı tahmininde bulunmuştu. Bu bağlamda ve ikinci turda Türkiye Milli Para Biriminin değeri Merkez Bankası'nın faizleri düşürmede beklenmedik kararı ile tarihin en düşük seviyesini gördü. Aslında TL diğer dövizlere karşı 7 haftalık değer kaybetmesi ardından bir kez daha düşüşe geçti ve İstanbul'da en son bir Amerikan doları 8,89 TL üzerinden işlem gördü. Türkiye Merkez Bankası'nın bundan önce faiz oranında %1 düşüşe giderek faiz oranlarını %18'e düşürdü. Her halükarda TL'nin tedrici değer kaybetmesi devam ediyor ve görünüşe göre Wall Street Journal'ın tahminlerine giderek yaklaşıyor. Bu arada yüksek faizlerin ciddi muhaliflerinden biri olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde bir televizyon programında faiz oranı mevcut seviyeden daha da az olması gerektiğini vurguladı. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Amerikalı mevkitaşı Joe Biden ile görüşmesine rağmen Türkiye'nin hala Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almakta kararlı olduğunu duyurdu. Türkiye ve Amerika'nın ilişkileri hakkında endişelerin oluşmasına sebep olan bu açıklamalar Türkiye döviz piyasasında başlıca sorunlardan biridir. Ekonomi uzmanları da Türkiye'deki mevcut döviz piyasasından çok umutlu değiller ve TL'nin kademeli devalüasyonundan söz ediyorlar. Örneğin Londra'da Oxford Üniversitesi'nin ekonomik fakültesinde ekonomist Nafiz Zok, TL'nin daha fazla değer kaybetmesinin mümkün olduğunu belirtti.
Her halükarda Türk lirasının son 4 yılda benzeri görünmemiş bir düşüşe geçtiği söylenebilir. Son 4 yılda Türk lirasının değeri başta Amerikan doları olmak üzere diğer uluslararası para birimlerine karşı %50'den fazla düştü. Uzmanlara göre Türkiye hükümeti elindeki mali araçları kullanarak yabancı yatırımcıların güvenini tekrar kazanmasa çözümü her geçen gün daha da zorlaşan engellerle karşılaşır. Yerli ve yabancı yatırımcılar, başta Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kişisel görüşlerinden uygulanması olmak üzere Merkez Bankası bağımsızlığının yoğun şekilde olmamasından derin endişe duyuyor. Erdoğan faiz oranının şeytan bilirken TL'nin değer düşüşü devam ediyor ve 4. yılda da enflasyonun da 2 rakamlı olması devam ediyor. Fakat uzmanlar fiyatların kontrolden çıkmaması için faiz oranının yüksek kalması gerektiğini savunuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın mevcut para politikasını sürdürme kararı piyasalarda olumsuz tepkiyle de karşılandı. Merkez Bankası'na göre enflasyon önemli ölçüde düşene kadar Merkez Bankası'nın daraltıcı yaklaşımı devam edecektir. Bu da ekonominin korona ile mücadele ettiği bir zamanda ekonomik büyümenin zayıf kalacağı anlamına geliyor. Görünen o ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da banka faiz oranları ve liradaki devalüasyon savaşı devam edecektir. Aynı zamanda ülke ekonomisinin de yüksek enflasyonla mücadele ettiği bir dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı faiz oranlarının da düşürmesi gerektiğini vurguluyor ve görünüşe göre Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal bu konuda Erdoğan ile aynı görüşü de paylaşıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde Erbain yürüyüşü ve bu münasebetten çıkarmamız gereken derslerle ilgili röportajımızın birinci bölümünü sizlere sunmuştuk. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dini meseleler uzmanı Sayın Mutluhan Güneş'in görüşlerini ve fikirlerini Erbain konusunda ve bu münasebetle ilgili dinliyorsunuz efendim.
Biz Bağdat'a geldik bir sırası Erbain'de. Allah size razı olsun, ona razı olsun. Bir aile bizi misafir götürdü Bağdat'ta. Yani ben hala dünyanın hiçbir yerinde, gittiğimiz yerlerde öyle bir misafirliğe ben rastlamadım. Adam gerçekten de her ne varı vardıysa bize ikramda, ihsanda bulundu. Ve yani bundan da biz hoşnut olduk, biz buna memnun olduk. Ona rağmen tekrar tekrar bize helallik istedi. Eksiğimiz var, kusurumuz var, noksanımız var, bizi helal edin. Elimizden bu kadar geldi. Ki bu insanlar bu şuuru kapmışlar, bu şuura mazhar olmuşlar. O şuuru benimseyip, o şuura sahip insanlar her ne kadar yapırlarsa yapsınlar yine az olurlar kendi nazarlarında. Ki Hüseyin bu kadar fedakarlık yapıp biz bunu yapmışız. Acaba ne kadar onun zerresinin yanında zerresi hesabı olur mu diye olaya o şekilde bakırlar. Ve dünyanın her bir yerinden şimdi kalkıp Hac Mekke'de dünyadan her tarafından gelen insanlardan dolu. 5 milyon insanı aşmış, belli bir kotası var. 5 milyon insandan ibarettir ama yine Medine'de, Mekke'de bu konferans kaldırılmıyor. Her sene genişletme projesi yapılıyor, her sene inşaat, her sene farklı farklı etkinlikler ki gelen misafirlere, gelen hacılara yetişmiyor o şehir. Ama Kerbela'ya baktığımız zaman 30 milyon aşkın insan. 30 milyon insan bir yerde ne biri aç kalır, ne biri susuz kalır, ne biri dışarıda kalır. Hepsine yiyecek bir kaşık yemek, içecek bir kap su, yatacak bir tane kuru döşek bile olsa yer bulunur.
Evet.
Bu İmam Hüseyin Aleyhisselam bereket.
Ben bölüyorum, kusura bakmayın Mutluhan Bey. Şimdi sizin demin ifade ettiğiniz bu coşku ve katılım aynı zamanda Müslümanlar arasında bir vahdet ve birlikteliğin simgesi de arz ediyor mu acaba?
Tabii ki.
Evet.
Tabii ki. Bak dünyanın her tarafından Meysen Bey. Şimdi kalkıp deser ki her ülkeden 12 gelsin. Yani bu hükümet kararı olsun veya padişah fermanı olsun. Her ülkeden 12 bir yere toplamak çok meseledir. Çok bile çetin bir iştir. Yeryüzünde o kadar ülke var. Hepsinden 12 toplamaya kalksak ya bu hangi kişiler gidecektir? Bunlara nasıl yemek verecek? Bunlara nasıl organize edecek? Bunlara nasıl planlı bir organizasyon yapsak çok meşakkat çıkar altından. Ama Erbeğin meselesi bir plana vurgu değil. Mesela demiyorlar ki bu Erbeğin'e kota bırakalım, bu kadar insan gelsin, ona göre yer ayarlayalım, yemeği ayarlayalım. Asla öyle bir şey yok. Ve insanlar baktığımız zaman sadece ehli Şia yok. Yanında ehli sünnet, demin de arz ettiğim gibi başka dinlere mensup insanlar. Bulgaristan'dan bir keşiş gelmişti. Tabii ondan bizim dilimiz bunların masasında konuştular. Dediler ki yani siz Mesihisiniz, siz Müslüman da dahi değilsiniz. Sizin İmam Hüseyin'e olan bağlılığınız neden kaynaklanıyor ki gelmişsiniz oradan buraya bir yolu yürüyorsunuz? Dedi ki İmam Hüseyin Aleyhisselam insanlığın imamıdır. Sadece Müslümanların değil, insanlığın imamıdır. Ki zulme baş kaldırmıştır, zulme baş eğmemiştir, mazlumca şehit olmuştur. Dönemin hiç halifesine, zalim halifesine benim gibi birisi, gidip birisine biat etmez sözü çok büyük bir sözdür. Bu sohbet uzundur. Ki benim gibi birisi, yani ben Hüseyin'im, ben Ali'nin oğluyum, ben Fatıma'nın oğluyum, ben Peygamber'in oğluyum, benim gibi birisi, şücaat sahibiyim, feraset sahibiyim, ben kalkayım Yezid gibi birisine biat edersen ise, bu o zaman eğer İmam Hüseyin Aleyhisselam biatı seçseydi, Medine'de gelen o mektuba, tamam ben Küfe'de, Şam'da Yezid'i halife olarak kabul ettim deseydi, Yezid ölene kadar İmam Hüseyin Aleyhisselam minnettar olurdu. Belki de Medine valiliğini İmam Hüseyin Aleyhisselam'a verirdi. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam hiçbir zaman, hiçbir imam, Ehl-i Beyt imamımız makamı, mevkiyi kendisine öncelik kabul etmemiştir. Her zaman hak yerini bulsun, haktan taraf olmak için, bu şiarı yaşatmak için fedakarlığa vermiştir. Ki İmam Hüseyin Aleyhisselam benim gibi, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı Küfe'ye çağırdığı zaman sadece İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı çağırmışlar. Demişler ya Hüseyin gel bize halife ol. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam kardeşlerini, bacılarını, çocuklarını, her şeyini götürdü. Bunun bayrasında insanlar oraya Erbeğin'e gittikleri zaman Erbeğin'de Ehl-i Sünnet, Şia, Caferi, Alevi, Mesihi, bütün insanlardan, bütün ırklardan, zenci de var, sarı da var, beyaz da var. Yani her ırktan insan orada tek bir renk oluyor, Hüseyin'li renk. Diller farklıdır. Meysen Bey,
evet.
Diller farklıdır, görünüşler farklıdır, derin renkleri farklıdır ama orada bir ki lebbeyk ya Hüseyin dedikleri zaman
birlik
Arap da lebbeyk ya Hüseyin evet. Diyer, Türk de lebbeyk Hüseyin diyer, İngiliz de lebbeyk Hüseyin diyer, Alman da lebbeyk ya Hüseyin diyer. Tek şuar, tek ortak payda lebbeyk ya Hüseyin'dir.
Aynen.
Çok, Erbeğin'in evet. De gayesi, Erbeğin'in de amacı o lebbeyk ya Hüseyin'i yaşatmaktır.
Aynen. İnşallah biz de kendi yaşamımızda bu ifadenin değerini ve önemine varır ve yaşatırız. Çok teşekkür ederim Mutluhan Bey. İnşallah. Tekrar size
ben teşekkür ederim.
Teşekkür ediyoruz.
Allah razı olsun.
Bu münasebetten dolayı size de taziyelerimizi sunuyor. Size vedalaşıyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun.
Allah razı olsun. Hayırlı
çok yayınlar. Teşekkür sağ ederim. Olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Erbay'ın münasebeti konusu etrafında dini meseleler uzmanı Sayın Mutluhan Güneş'in görüşlerini dinlediniz. Konuyla ilgili sizler için hazırladığımız röportajın ikinci ve son bölümünü dinlemiş oldunuz sevgili dinleyicilerimiz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Amerika'nın gerçek yüzü adlı haftalı bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerika'da iç terörist ve şiddetin artması.
Kripto paraların Amerika hükümeti tarafından boykot edilmesi.
2021 yılında silahlı şiddetin iyice artması.
Ve Biden'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki gerçeklere aykırı konuşması.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerikan Federal Polisi FBI Direktörü Christopher Wray, Amerika Senatosu'ndaki oturumda Amerika'da iç radikalizmin patlayıcı bir şekilde artmasından ve de iç şiddetin de artması hususundan dolayı uyarılarda bulundu. 6 Ocak 2021 Kongre'ye yönelik saldırı bir kez daha Kongre'yi iç terörizm ve iç güvenlik meselesine odaklanmaya zorladı. Reyyan'ın söylediğine göre iç terörizm dosyalarının sayısı 2020 ilkbaharından itibaren sert bir şekilde artmaktadır.
Christopher Wray, FBI'ın dış terör ideolojileri ve örgütleri tarafından radikalleştirilen iç şiddet yanlısı aşırılıkçılar ve etnik nefret veya devlet karşı duygular vasıtasıyla radikalleşen iç şiddet yanlısı radikaller olmak üzere iki tehdide odaklandığını belirtti. FBI direktörü Amerika'da her iki terör türünün de varlığını vurgulamasına rağmen 6 Ocak 2021'de Amerikan Kongresi'ne yapılan saldırı federal hükümet ve ırkçılık yanlısı iç terörizmin daha güçlü olduğunu ve gelecekte de büyük tehditler oluşturacak bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi.
FBI direktörü Christopher Wray bu hususta şu açıklamada bulundu. Dış terör örgütleri ve ideolojileri etkisi altında kalan şiddet yanlısı iç radikallerin sayısı son birkaç yılda nispeten sabit kalırken ırksal nefretten etkilenen iç şiddet yanlısı aşırılık yanlılarının sayısı 2020 ilkbaharından bu yana güçlü çarpan etkisiyle de büyümektedir. Böylece son 16 ila 18 ayda iç aşırılık vakaları 1000'den 2700'e yükseldi ki bu da ciddi bir tehdit sayılıyor.
Birçoğu aşırı sağ militan hareket ve grupların üyesi ve destekçisi olan Donald Trump'ın şiddet yanlısı destekçilerinin Amerikan Kongresi'ne 6 Ocak 2021'de düzenlediği saldırı, Amerikan güvenlik servisleri ve polisinin bu kronik sorunu artan bir şekilde dikkatini çekti. Ayrıca terörizmin yayılmasının Amerika Birleşik Devletleri'nde iç etkenlere bağlı olduğunu da açıkça gözler önüne serdi.
Amerikalı uzman Brian Levin 6 Ocak olaylarına atıfta bulunarak şu değerlendirmede bulunmuştur. Aşırı sağ gruplar mesajlarını iletme ve protestoculara hitap etme fırsatını yakaladı. Ocak 2021'de Amerikan Başkanı Joe Biden, Trump'ın silahlı destekçilerini iç teröristler olarak nitelendirdi. Biden'in bu yaklaşımı çok önemli kabul edilmelidir çünkü bu açıklamanın özünde aşırı sağ beyaz üstünlükçü grupların terörist davasının da geç kabulünü içeriyor.
Haziran 2021'de Tulsa'da siyahilerin katledilmesinin 100. yıl dönümünde Joe Biden, beyaz üstünlükçü terörizmin hali hazırda Amerika'nın en ölümcül tehdidi olduğunu açıkça belirtti. Görünen o ki aşırı sağcı radikal grupların rolü Amerika iç siyasetinde giderek daha belirgin hale geliyor ve bu grupların Amerikan siyasetinde şiddet olaylarına neden olması oranı da artıyor. FBI direktörünün uyarısı da bu gerçeği ışığında yapılmıştır.
Amerika'daki yerel terörizmin kökenleri onlarca yıl öncesine dayanıyor. Amerika'daki protestocu gruplar ve bireyler bazı büyük terör olaylarına bile karışmıştır. Aşırı sağcı hareketler ve gruplar, eyalet hükümet yetkilileri yandaşları ve federal hükümet karşıtı kişilerden Amerika'daki ırksal ve dini azınlıklara karşı çıkan ırkçı gruplar ve göçmen karşıtı görüşlerden aşırı sağ bireylere kadar uzanmaktadır.
Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak seçilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde solun ideolojisini ve yaygın muhafazakarlığı reddeden aşırı sağcıların ve grupların yeniden canlanmasını hızlandırdı. Sosyal ağlar da aşırı sağın yayılmasında büyük rol oynadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1600'den fazla aşırı sağ grubun tespit edildiği söyleniyor. Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki onurlu oğullar ve yemin bekçileri gibi çok sayıda aşırı sağcı hareket ve grup ön plana çıktı ve faaliyetlerini benzeri görülmemiş bir düzeye çıkardı. Amerikan siyasi ve sosyal olaylarındaki ve artan güvensizlik ve iç terörizmdeki rolleri de gitgide arttı.
Amerika Hazine Bakanlığı geçen hafta salı akşamı fidye yazılımı saldırılarındaki rollere nedeniyle kripto para birimlerinin ticaretini boykot edeceğini duyurdu. Biden hükümeti Hazine Bakanlığı'nın kripto para birimleri üzerindeki ambargosu Washington'un birkaç Amerikan endüstrisine ve hatta devlet kurumlarına yönelik bir dizi siber saldırının ardından sanal para borsalarına karşı ilk hamlesi sayılır.
Amerika Birleşik Devletleri son aylarda bazıları fidye yazılımı olan bir dizi siber saldırı yaşadı. Bu bağlamda kırmızı et üretim ve dağıtım alanında faaliyet gösteren GBS şirketinin altyapılarına geniş çaplı siber saldırılar gerçekleşmişti. Ve bu şirketin Avustralya, Kanada, Amerika ve Brezilya şubelerinde geniş çaplı haleller yaşanmıştı. Bundan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Colonial Pipeline şirketi siber saldırıya uğradı ve yakıt aktarımının felce uğramasına neden oldu. Bu ülkenin doğu eyaletlerine enerji taşıyan ailesi neredeyse felç oldu. Beyaz Saray tüm saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu ancak Moskova iddiaları şiddetle reddetti.
Siber fidye saldırıları bir cihazdaki veya ağdaki belgeleri şifreleyen ve deşifre eden virüsleri kullanır. Bu tür siber saldırıların failleri veri karşılığında şantaj yapıyor. Bu fidye yazılım saldırılarından sonra Amerika Adalet Bakanlığı siber saldırılara karşı koyma önceliğini terörist gruplarla mücadeleye eşit düzeye çıkardı. Amerika Adalet Bakanlığı yetkilisi John Carlin şu açıklamada bulundu. Bu karar nereden geldiğine bakılmaksızın tüm fidye yazılımı vakalarını izlememizi sağlamak için özel bir süreçtir. Bu şekilde aktörler arasındaki bağlantı kullanabilir ve tüm zincir bozulabilir.
Amerika Hazine Bakanlığı kripto para borsalarını boykot etme hareketini gerekçelendirirken fidye yazılımı ödemelerinin tek başına 2020'de 400 milyon dolar olduğunu ve bu rakamın 2019'da rakamların 4 katından fazla olduğunu söyledi. Bu bağlam, fidyeye isteyenlerin anahtar uygulamalara erişimi sağladıkları ve genellikle de bunların kilidini açmak için Bitcoin gibi kripto para birimleri talep ettiği bildirilmektedir. Amerikan Hazine Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada fidye yazılımı saldırılarıyla ilgili finansal işlemleri kolaylaştırdığı iddiasıyla Sox adlı bir kripto para borsası şirketine yaptırım uyguladığını duyurdu.
Tahran Radyosu.
Amerikan dergisi Hill, 2021'de Amerika'daki silahlı şiddetin arttığını bildirdi ve bu yılın en ölümcül yıllardan biri haline geldiğini yazdı. Silahlı Şiddet Arşivleri Merkezi tarafından derlenen ve yayınlanan yeni istatistiklere göre Amerika'da 2019'da 15.454'e kıyasla 2021'in başından bu yana yıl bitmeden 14.723 cinayet ve silahlı saldırı gerçekleşti.
Bu grup daha önce geçen yıl silahlı ölümlerde %26'lık bir artış olduğunu ve öldürülenlerin sayılarının 19.000'den fazla olduğunu bildirmişti. Bu merkez ayrıca raporunda Ocak ayından bu yana 510 kişinin toplu saldırılar yaptığını, Amerika'da toplu saldırıların arttığını söyledi. Sadece Eylül ayının ilk 19 gününde 41 silahlı saldırı vakasının yaşandığı bildirildi. Bu örgüte göre 4 veya daha fazla kişinin öldüğü veya yaralandığı her türlü silahlı saldırı toplu silahlı saldırı sayılmaktadır.
Bu grubun 2021 yılındaki verilerine göre günlük ortalama 192 toplu saldırı vakası öngörülmektedir. Ancak Beyaz Saray ve Kongre, Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı şiddeti önlemek için etkili bir adım atmadığı söylenebilir. Bu yıl Kongre'de silah mülkiyeti yasalarını değiştirmek için ciddi bir adım bile atılmadı. Amerikalı siyasi uzman Alexandra Kelly şöyle diyor: "Toplu silahlı saldırılar ve silahlı şiddetlerin artması bile Kongre'yi buna zorlayamamıştır. Bu sene bile silah taşıma hususunda yasaların değiştirmesi için ciddi bir girişimde bulunulmamıştır."
Amerika Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu'ndaki ilk konuşmasında ülkesinin dış siyasetindeki yaklaşımın değiştiğini ileri sürdü. Biden, "Bugün son 20 yılda ilk kez artık savaşta olmayan bir Amerika adına burada duruyorum." Amerika Başkanı Joe Biden ayrıca Amerikan müttefikleriyle işbirliğini artırma sözü verdi.
Bu açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 76. Genel Kurulu'na katılan bazı delegasyonların alkışları ile karşılandı. Ancak gerçekten de bu açıklamaların büyük bölümü uluslararası sistemin mevcut gerçekleri ile örtüşmemektedir. Örneğin Afganistan'daki 20 yıllık Amerikan savaşının ve işgalinin sona ermesi Amerika'nın savaşı terk ettiği anlamına gelmez. Halihazırda dünya çapında konuşlanmış binlerce Amerikan askeri var bulunmaktadır. Bu askeri birliklerin bazıları muharebe operasyonlarına bile katılıyor ve askeri olarak aktif sayılıyor. Irak, Suriye ve Yemen'de Amerikan birlikleri lojistik ve istihbarat yardımı ile doğrudan veya dolaylı olarak savaşıyor. Özellikle sivil insanları katletmeye devam ediyor.
Aynı zamanda 21. yüzyıldaki Amerikan silahları 20. yüzyıldaki Amerikan silahlarından açıkça farklılık göstermektedir. 20. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri dünya çapında çok sayıda birlik bulundurarak ve uçakları ve füzeleriyle savaşlarını devam ettirmeye çalışmıştır. Ancak böyle bir yaklaşım Amerikan halkına çok büyük mali ve insani yük ve maliyet yüklemişti. Bu nedenle Amerikalı stratejistler kademeli olarak 20. yüzyıl silahları kadar kan dökülmesine neden olmamak ancak yeterince etkili olmak için silahların geliştirilmesini gündeme getirdiler. Bu nedenle emperyalist Amerikan dış politikasını ilerletmede askerlerin yerini yaptırımlar aldı.
Artık on binlerce Amerikan askerine göndermek ya da savaşta yıkıcı Amerikan bombardıman uçaklarını ve füzelerini tekrar tekrar kullanmak yerine başka yaklaşımlar izlenmektedir. Bunun net örneği ise yaptırımlara dayalı baskı yaklaşımıdır. Bu bağlamda Amerika'nın uyguladığı yaptırımlar Amerikan askeri silahlarının geçen yüzyılda yaptığının hemen hemen aynısını yapıyor. Aradaki fark daha az insanın açık ve görülen bir şekilde ölüme maruz kalmasıdır. Başka bir deyişle 21. yüzyılın Amerikan savaşları ve savaş araçları sözde daha temiz ve elbette daha etkilidir.
Bu nedenle dünyada Amerika'nın farklı milletler ve hükümetlere uyguladığı yaptırımların sayısı ve kapsamı her geçen gün artıyor. Halbuki bu yaptırımlar gizlice insanları öldürüyor ve bazı ülkeleri daha düşük maliyetle teslim olmaya zorluyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırımların kullanımına bağımlılık o kadar şiddetli hale geldi ki müttefiklerine karşı bile bir araç olarak görülmektedir. Birçok Amerikan karşıtı ve muhalif vatandaşı ve şirketi hali hazırda yaptırım listesinde yer almaktadır. Aynı hükümetler Amerikalılar tarafından defalarca ticaret savaşlarına maruz bırakılmışlardır. O kadar ki Biden'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki iddiasının aksine Amerika Fransa'ya danışmadan bile Avustralya ile kazançlı bir askeri anlaşmayı imzaladı ve Paris'i devre dışı bırakıp Fransa'yı ekart etti.
Amerikalı muhabir Ben Norton bu hususta şöyle diyor. Biden, Amerika'nın 20 yıldır ilk kez savaşta olmadığını iddia etti. Biden hükümeti Suriye, Irak ve Somali'yi bombaladı ve Suudilerin Yemen'i bombalamasına destek verdi. Amerika, Suriye ve Irak'ı askeri olarak işgal etti ve her yerde ekonomik savaşlar yürüttü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda parstoday.com adresinden bizleri takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 88. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle kısaca her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh anlamında olan Sübhan ismi şerif hakkında konuşacağız.
Allah-u Teala'nın her biri en güzel ve en anlamlı isimler olan sayısız isimleri vardır. Bu isimlerin her biri Yüce Allah'ın belirli bir özelliğini yansıtıyor. Örneğin bu güzel ve anlam yüklü mübarek isimlerden bugün Sübhan ismi şerifini ele almak istiyoruz.
Temiz olan ve her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh anlamında olan Sübhan, Sebeh kökünden türetilmiştir. Sübhan olan Allah, her türlü kusurdan, eksiklikten, kusurdan, yokluktan, hatta her türlü tasavvurdan, tecessümden ve genel olarak yaratıklara verilen tariften münezzehtir. Bu yüzden Allah'ın zatı tüm eksikler, pislikler ve ona layık olmayan her şeyden münezzeh olduğu gibi ilahi isimler ve sıfatlar da eksiklikler ve kısıtlamalar ve mahlukları ile benzerlikten münezzehtir. Saffat suresi 159. ayeti şöyle buyuruyor. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
Her vasıf kendi vasfettiğini kısıtladığını biliyoruz. Allah'ı vasfetmek de onu kısıtlamak demektir. Ve kısıtlı olan Allah ise esasen Allah olamaz. Nitekim Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın birinci hutbesinde şöyle buyuruyor. Dinin evveli onu tanımak, onu tanımanın kemali onu tasdik etmek, onu tasdik etmenin kemali onu bir bilmek, onu bir bilmenin kemali ona karşı ihlaslı olmaktır. Ona karşı ihlaslı olmanın kemali ondan sıfatları nefyetmektir. Zira her sıfat mevsuftan ayrıdır. Hakeza bir mevsuf da sıfattan ayrıdır. Dolayısıyla Allah'ı tavsif eden onu başkasına eşleşmiş olur.
Fakat diğer yandan bizler de bir konuyu beyan ve tarif etmek için vasfetmekten başka çaremiz yoktur ve Allah vasfedilemez cümlesi bile bizzat bir nevi vasfetmektir. Bu yüzden Saffat 160. ayetinde ise Allah'ın vasfedilenlerden münezzeh olduğu ifade edildikten sonra açıkça ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir deniliyor. Zira onlar Sübhan olan Allah'ı bizzat Allah'ın kendini tanıttığı gibi vasfettiklerini belirtiyor.
Sübhan aynı zamanda yüzmek anlamına da gelir. Sebeh, hızlıca suya veya havaya dalmak ve sabeh de hızlıca yüzer anlamındadır. Yasin suresinin 40. ayetinde şöyle okuyoruz. Güneş ve ay her biri bir yörüngede yüzmektedir. Ayrıca Nazi'at suresi 3. ayetinde de şöyle belirtiliyor. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere.
Bu yüzden Sübhan hızlıca ona doğru gidebilen ve rahatça itaat edebilen demektir. Yani denizdeki balık bir hedefe doğru yüzerken hızla ilerlediği gibi tüm varlıklar hızlıca ve kolayca Allah'ın geniş rahmet denizinde ona doğru yüzüyorlar. Bu yüzden Allah'a aşk ile bağlantıya geçmenin en güzel tezahürlerinden biri Allah'ı tesbih etmektir. Tesbih Allah'a ibadet yolunda hızlıca hareket etmek anlamındadır. Belirli bir yörüngede ritmik harekete tesbih denir. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde de dünyadaki tüm varlıkların tesbih ve hamd ettikleri belirtiliyor.
Bu konu en çok açık şekilde İsra suresinin 44. ayetinde belirtiliyor. Öyle ki istisnasız evrendeki tüm varlıklar, yer ve gök, yıldızlar ve galaksiler, insanlar ve hayvanlar, ağaçların yaprakları ve hatta atomun küçücük çekirdekleri bile bu tesbihte ve hamd etmekte ortak olduğu ifade ediliyor. Bu ayette şöyle okuyoruz. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey onu hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O halimdir, çok bağışlayandır.
Başka bir ifade ile tüm evren ve varlık dünyası hep bir ağızdan fısıldarken büyük bir cümbüş içindedir. Her canlı bir şekilde Hak Teala'yı hamd etmekle meşguldür. Fakat kalp ve ruhları iman nuru ile hayat bulan düşünürler, bu sesi can kulağıyla duyuyorlar.
Tesbih kelimesinin bir diğer anlamı ise Allah'ı zikretmektir. Zikir kelime anlamı ile yad etmek, hatırlamaktır. İster diller, ister kalple veya her ikisiyle. Kur'an-ı Kerim'de en çok yapılmasına emredilen ve hatta Resul-i Ekrem'e bile vacip kılınan zikir, Sübhanallah'tır. Bu zikir, namazların rükû, secde ve dördüncü ve üçüncü rekatlarda zikrediliyor ve diğer zikirlerden daha çok kullanılıyor. Namazın üçüncü ve dördüncü rekatlarında Tesbihat-ı Erbaa'da şöyle diyoruz. Allah'a hamdolsun. Hamd Allah'a mahsustur ve Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür.
İlginç olan ise Sübhanallah kelimesinin önce gelmesidir. Zira zakir ve tesbih eden önce Allah'ı aklına gelebilecek her türlü eksiklikten münezzeh biliyor. Nitekim Allah büyüktür anlamında olan Allahu Ekber'de bu büyüklüğün hiçbir şeyle ilgisi yoktur ve tarif edilemez. Bir rivayette de belirtildiği gibi İmam Sadık Aleyhisselam yanında olan birisine Allahu Ekber hakkında sorarak acaba Allah neden daha büyüktür diye sorarlar. O kişi Allah her şeyden daha büyüktür der. İmam o zaman onu kısıtlamış olursun, zira her mahluk her ne kadar büyük olursa yine kısıtlıdır diye buyurur. Bu yüzden Sübhanallah demek Allah'ı benzer büyük saymaklardan münezzeh bilmek demektir. Bu yüzden Tesbihat-ı Erbaa'da Sübhanallah'tan sonra hemen Elhamdülillah diyerek bu nimete şükrediyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün programımızın sonunda sizlerle beraber ellerimizi açarak dua ediyoruz. İlahi, eğer emrini kabul etmek farz olmasaydı, yine de seni zikretmemde tenzih ederdim. Seni anmam kendi değerimin miktarıcıdır. Senin değerinin miktarınca değildir. Benim değerim seni takdis edebilecek bir dereceye ulaşması gerekir. Bize nasip olan en büyük nimetlerden biri de senin zikrinin bizim dilimizde söylenmesi ve seni çağırmak, tenzih ve tesbih etmek için bize vermiş olduğun izindir. Sen her mekanda tesbih edilensin, her zamanda mabudsun, her vakitte mevcutsun, her dilde çağıransın, her kalpte büyüksün. İlahi, sen buyurmuşsun ve senin buyruğun ise haktır. Ey insanlar, çokça zikretmek suretiyle Allah'ı zikredin ve onu sabah ve akşam tesbih edin. Yine buyurmuşsun ve buyurun ise haktır. Öyleyse beni anın, ben de sizi anayım. O halde kendini anmayı bize emretmişsin ve bunun üzerine bize şeref bulmamız ve yücelmemiz için bizi anmayı vaat etmişsin. Biz şimdi emrettiğin şekilde seni anmaktayız. Öyleyse ey ananları anan ve ey merhametlilerin en merhametlisi, bizi vaat ettiğin şekilde mükafatlandır.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi turkish@ws.irib.ir adresinden de programlarınız hakkında öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli seri sohbetimizin 32. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde kütüphaneler ve dijital ortamdaki e-kütüphaneler ile ilgili konuşacağız.
Bin yıl sonraki dönemde çalışan bir arkeoloğun daha eski dönemlerde ömrü biten disketler ve CD'lerin bilgilerini kurtarması belki de uzun yıllar sürebilir. Tıpkı Mısırlıların hiyerogliflerinin veya Ahamenişilerin çivi yazılarının çözülmesinin yüzlerce yıl sürdüğü gibi bu süreç de uzun sürebilir. Ancak burada doğal bir nokta dijital bir kütüphanenin gelecekte yaşayanlar için ifade ettiği cazipliktir. Öyle bir yer ki hiçbir kağıt söz konusu değil. Belki de gelecek nesiller böyle bir kütüphanenin nasıl bir yer olduğunu bile merak ederler.
Kütüphaneler değişebilir ve zaten de değişmelidir. Kitaplar 5000 yıllık tarihleri boyunca kil levhalar aşamasından dijital aşamalara ayak basmışlardır. Bu süreçte kütüphaneler de şekil değiştirmiş ve görkemli ve büyük binalardan sanal aleme göç etmişlerdir.
Geçmişte en büyük kütüphaneler kiliseler veya kralların saraylarına aitti. Bu kütüphanelerde binlerce belgenin yanı sıra değerli ve tarihi kitaplar da kamuya erişimi olmayan bir şekilde hapiste tutuluyordu ve raflarda tozlanmaya yüz tutmuştu. Ancak son yüzyıllarda kitapların şeklinin değişmesiyle kütüphanelerin şekli de değişti. Ancak yine de Vatikan Kütüphanesi gibi bazı kütüphaneler nüfuz edilemez statüsünü korudu.
Kütüphaneden söz ettiğimiz zaman kitapların raflarda bulunduğu ve kitapseverlerin sevdikleri ve aradıkları kitapları ödünç alabileceği bir kamu mekanı düşünülür. Kitapları ödünç alanlar ise birkaç gün aldıkları kitapları kullanıp ardından kitapları iade ederler ki diğerleri onları kullansın. İlk yazılan bilgilerinde kitap şeklinde olmaları yüzünden bu merkezlere kütüphane ismi verilmiştir. Kütüphaneler zaman içerisinde genişlemiş ve farklı şekillere bürünmüştür. Günümüz dünyamızda kendine ait kütüphanesi bulunmayan çok az sayıda enstitü ve kurum bulunmaktadır. Buna ilaveten kişisel kütüphaneler ve kitaplıklar son zamanlarda olduğu gibi evlerimizi süslemektedir.
Dijital kütüphane ise yeni bir terim olarak birkaç on yıllık geçmişe sahiptir. Bu başlık geleneksel kütüphaneler gibi sıralanan ve dizilen ancak raflarda değil bilgisayarlardaki sanal belleklerde tutulan kitapların bir araya gelmiş haline denir.
Dijital kütüphane ifadesi 20. yüzyılın 60'lı yıllarının sonlarından itibaren yayılmaya başlamış ve bilgisayar uzmanları da bu kütüphaneleri gelecek kütüphaneleri olarak adlandırmışlardır. Ayrıca elektronik veya e-kütüphane ve sanal kütüphanelerde aynı anlamı ifade etmektedirler. 90'lı yıllarda ise dünyadaki bilimsel ve eğitim kurum ve kuruluşları da bilgilendirmeyi hızlandırmak ve buna zemin hazırlamak için dijital kütüphaneyi gündeme almışlardır.
İşte tam da bu dönemde bilgisayarlar yaygınlaştı ve internete erişim oranı da yükselmeye başladı. Bu durum kamu kütüphanelerine sanal alem üzerinden erişimi kolaylaştırdı. Bu kütüphanelerde kitapları arama, bulma ve kullanma süreci ve ardından da belgelere ve bilgilere erişim imkanı da sağladı. Ve böylece sanal erişim meselesi iyice yayılmaya başladı.
Dijital kütüphaneler geleneksel kütüphaneleri model olarak kabul ettiler. Kitapları konularına, başlıklarına ve yazarlarına göre sınıflandırdılar ve kullanıcı tarafından rahat bir şekilde bulunmasına ve kullanılmasına zemin hazırladılar. Tabii ki kütüphaneler şifresiz ve kayıtsız bile kitap erişimi için imkan sağlamıştır.
Dijital kütüphanelerde bulunan birçok eser kitap şeklinde geleneksel kütüphanelerde bulunmaktadır. Ancak yine de bu nüshaları sanal kütüphanelerde daha kolay erişim için hazır tutulmaktadır. Unutulmamalıdır ki dijital kütüphanelerdeki eserleri farklı şekillerde kullanmak mümkün. Kütüphanenin koşullarına göre örneğin bu kitapları bilgisayarda okumak mümkün. Kopyaları veya basılan nüshalarını çıkarmak ve bilgisayara o şekilde aktarmak da mümkündür.
Kütüphanelerin internet üzerindeki hizmetleri kütüphaneyi yöneten kurum veya kuruluşun imkanlarına bağlıdır. Zengin bir arşive sahip olan büyük kütüphaneler küçük bir para meblağı ücret şeklinde alarak istenilen eserin kopyasını bile sunar. Bu kütüphaneler mali imkanlarından hareketle kitapseverlere geniş çaplı hizmetler vermektedir. Bu hizmetlerden yola çıkarak bazı kütüphaneler büyük bir veri tabanını oluşturmuşlardır. Dünya genelinde tanınan dijital kütüphaneler birbirleriyle de iletişimdedirler ve ortak ağlar üzerinden geniş çaplı imkanları hizmet isteyenlere sunmaktadırlar.
Günümüzde bu alanda giderek daha fazla ilgi gören dijital kütüphanelerin geliştirilmesi için standartlar ortaya çıkmıştır. Standartlar verilere kolay erişim çerçevesinde başlar ve diğer işlevlere kadar uzanır. Dijital kütüphaneler artık sınırları zorluyor, sansürü aşıyor, bilgileri yayıyor ve onları erişilebilir hale getiriyor.
Tabii ki dijital kütüphaneler zaman içerisinde film, müzik, ses ve videoyu içeren görsel işitsel kısmı da dahil olmak üzere belge ve yazılı eserler saklamanın ötesine geçmiştir. Bu kütüphanelerin bilgi ve verileri hızlı bir şekilde güncellenmekte ve eski verilerin yerini yeni bilgiler almaktadır.
Bu merkezlerin en büyük imkanı dünyanın herhangi bir yerinden herkesin bu kütüphaneleri bilgisayar aracılığıyla bağlanabilmesi ve çok çeşitli kaynaklara kısa sürede erişebilmesidir. Dijital kütüphaneler çevre dostudur ve kağıt kullanmazlar. Kağıt için her yıl milyonlarca ağacın kesildiği dijital yayın kağıt tüketimini azaltıyor ve böylece çevreni korunmasında olumlu rol oynuyor.
Thank you. Dijital kütüphanenin belirli çalışma saatleri yoktur. Günün ve gecenin herhangi bir saatinde her zaman erişilebilir ve kullanımı zaman ve mekanla sınırlı değildir. Dijital kütüphaneler geleneksel kütüphanelerden daha düşük bir maliyetle çok çeşitli özellikler sunar. Örneğin binlerce kişi bir kitabın bir kopyasını aynı zamanda kullanabilir.
Dijital kütüphaneler geleneksel kütüphanelere göre daha az personele sahiptir ve birkaç uzmanın yardımıyla muazzam imkanlar sağlar. Dijital kütüphane görevlilerinin görevi eserleri seçmek, organize etmek, mantıklı olarak erişim sağlamak, kaynakların bütünlüğünü korumak ve zaman içinde sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
Uzmanlar e-kütüphaneciler için bazı özellikleri listeliyor. Bunlardan bazıları şu şekilde. İstihbarat danışmanı olarak hareket ederler ve düğümleri çözmek ve insanların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi kaynakları sağlarlar. İnsanlara elektronik bilgi kaynaklarını nasıl kullanacaklarını öğretirler. Belirli kullanıcıların aşina olduğu kaynakları arama motoruna nasıl yerleştirildiğini öğretirler. Bilgileri gözden geçirme görevini yerine getirirler ve mümkünse doğrudan arayanların bilgisayarlarına bilgileri ve eserleri aktarırlar.
Dijital bir kütüphane hem kütüphanecilerin becerilerini hem de verimli bilgisayar bilimcilerinin becerilerini gerektirir. Dijital kütüphane dünyanın dört bir yanından ortak konularla ilgilenen insanları bir araya getirerek nerede olurlarsa olsunlar, ilgi alanlarını tartışmalarına imkan sağlar. Bu durum bir bölgenin veya ülkenin seçkinleri arasındaki uçurumu kapatır, sorunlarını dünyanın diğer bölgelerindeki bilim insanları ve seçkinlerle gündeme getirmelerine imkan sağlar.
Dijital kütüphanelerde kullanıcıların aynı anda belirli bir kaynağı kullanması mümkündür ve sanal kütüphaneler için fiziksel kütüphanelerin aksine zaman ve yer sınırlamaları ve kısıtlamaları hususu anlamsız kelimelerdir. Bu da dijital ortamda kütüphane hizmetlerinin belirli bir zaman ve mekanla sınırlı kalmaması ve bu kütüphanelerde bulunan bilgilere haftanın 7 günü 24 saat ulaşılabilir olması anlamındadır.
Sohbetimizin devamında dijital kütüphaneleri genişletmek ve daha da yaygınlaştırmak için dünya çapında adımlar atıldığını ele alıp iki hususa değinmek istiyoruz.
Google tamamladığı hizmetlerden birinin kitaplık veya raf özelliği olduğunu açıklamıştır. Burada her kullanıcının en sevdiği kitapları seçebileceği ve kendi kişisel kitaplığına sahip olabileceği belirtilmektedir. Bir sonraki örnek ise koronavirüsün patlak vermesiyle birlikte yolcuların uçuş sırasında ağırlanmalarının iptal olduğu sıralarda ve uçaktaki zamanlarını boşa harcadıkları sırada bazı şirketlerin bunu fırsat bilerek kitap ve okuma kültürünü yaygınlaştırma yönünde adım atmasıdır. Bu bağlamda bu şirketler dijital kütüphaneleri yolcuların kullanımına sunmuş ve onları okumaya teşvik etmiştir. Elbette bu konu 2013'ten beri gündeme gelmiş, ancak son 2 yılda daha ciddi bir hal almıştır. Bazı hava yolları şirketleri yolcularını uçarken dijital içerikli okuması için e-okuyucu ve kişisel tablet kullanmalarına izin vermiştir.
Son olarak dünyanın çevreyi korumaya odaklanması ve daha az kağıt, plastik ve mürekkep kullanmak isteği makine üreticilerinin çevresel sürdürülebilirliğe odaklanması düzeyini arttırdı. Enerji kaynakları hususundaki kısıtlamalar gelecekte doğadan daha az kaynak kullanacak şekilde kitaplarda dahil olmak üzere her şeyin üretilmesine yol açmıştır.
Öte yandan dijital yayıncılık alanındaki gelişmeler hükümetlerin gözetim ve denetim mekanizmalarını da zorlaştırmıştır. Kuşkusuz eski düzenleyici araçlar yeni ihtiyaçları karşılamamaktadır ve günümüz dünyasında eski yasa ve talimatların revize edilmesi ve yeni düzenlemelerin oluşturulmasında biraz tolerans gösterilmesi bir zorunluluktur.
Sözün özeti, yeni bir ortamın yeni bir bakışa da ihtiyacı vardır. Kapsamlı, güncel, bilgiye dayalı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Kitabın geleceği tüm güçlü ve zayıf yönleriyle dijital dünyaya bağlıdır. Dijital kütüphane aynı zamanda kitaplara erişimi daha kolay ve daha evrensel hale getirmiştir.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 32. bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.